Ayrım 9.
İş bölümü sayesinde aynı sayıda insanın yapabileceği iş miktarında bu büyük artış 3 şarta bağlıdır. Bir kere her işçinin becerisi artar. İkincisi bir işten diğerine geçerken kaybolan zaman tasarruf edilir. Nihayet çalışmayı kolaylaştıran ve birbirine bağlayan çok sayıda makinenin yapılması, bir işçinin çok sayıda işçinin yapacağı işi yapmasını sağlar. Cilt 1 sayfa 9. Fakat toplumda herhangi bir anda uygulanabilecek olan iş bölümünün derecesi piyasanın genişliği ile sınırlanmıştır. Piyasa çok küçükse hiç kimse kendisini sadece bir işe hasretmek için gerekli dürtüyü bulamaz. Zira kendi tüketiminden arta kalan kendi ürününü diğer kişilerin ürettiği ürünlerle mübadele etmek imkanı yoktur. Cilt 1 sayfa 19. Piyasanın genişliği ise ekonominin kapital stokuna, iç ve dış ticari sınırlayıcı önlemlerin bulunup bulunmamasına bağlıdır. İş bölümünden önce kapital birikmiş olmalıdır ki, aynı işçi sayısına düşen kapital miktarı artarak her işçiye daha fazla alet ve makine verilebilsin, böylece iş bölümü gerçekleşebilsin. Yine iç ve dış ticaret sınırlamaları kaldırılsın ki piyasa genişlesin. İş bölümünün derecesini arttırarak verim yükseltilebilsin. Smith, fizyokratların öncülüğünü yaptığı serbest dış ticaret teorisine buna dayanarak savunur. A. Smith, ne yeni teknik buluşların yaratılması ne bunların uygulanmasıyla verim artışını ilişkilendirebilmiştir. Buna göre teknik buluşlar sürekli bir akım olarak yaratılır, ekonominin kapital stoku ile orantılı olarak da uygulamaya konur. A. Smith'in ekonominin üretim fonksiyonu ile ilgili bu iyimser görüşlerini klasik okul içinde devam ettiren N. Senior olmuştur. Senior, teknik yeniliklerin Ricardo'nun üzerinde önemli durduğu azalan getiriyi tarımda gidermesi konusunda iyimserdir. İmalat sanayiinde ise artan getirinin geçerli olacağını söyler. Fakat Ricardo'nun üretim fonksiyonu ile ilgili teorisi, klasik okulun temsilcisi olması kadar kendisinden sonra gelen iktisatçıları etkilemesiyle ayrılır. Tarım ve sanayide üretim fonksiyonunun farklı getiri kanunlarına bağlı olduğu, uzun dönemde tarımda geçerli getiri kanununun ekonominin tümünde üretim fonksiyonunun niteliğini belirleyeceği kanısındadır. Tarımda Ricardo'ya göre üretim fonksiyonu azalan getiriye tabidir. Nedeni toprak arzının sabit ve toprağın tabii verimliliğinin türdeş olmayıp topraktan toprağa farklı olmasıdır. Ekonomi gelişip nüfus ve kapital arttıkça ister tabii verimi daha düşük topraklara gidilsin, ister verimli topraklar daha yoğun biçimde kullanılsın, tarımsal üretimde kullanılan kapital ve emek birimleri arttırıldıkça bunların verimi gittikçe azalır. Kapital ve emeğin sabit oranlarda birleştiğini varsayarak, Ricardo bu birleşik birimin üretime yaptığı ilavenin her iki halde de azalacağını gösterir. Dolayısıyla gıda maddeleri üretiminde azalan getiri geçerlidir. Gerçi üretim tekniğindeki değişmenin azalan getirinin etkilerini giderebileceğinin farkındadır. Ayrıca teknik yeniliklerin emek tasarruf edici ve veya toprak tasarruf edici olabileceği yolunda bugün de kullanılan bir ayrım yapar. Fakat bunların azalan getirinin etkilerini ancak geçici olarak giderebileceğini, dolayısıyla tarımda üretim maliyetinin gittikçe yükseleceğini söyler. Buna karşılık, tarımdaki ıslahat, gıda maddelerinin ithal edilebileceği yeni piyasaların bulunması, geçimlik malların fiyatlarındaki yükseliş eğilimini bir süre için durdurabilir, hatta düşürebilirse, aynı nedenler emeğin tabii fiyatı üzerinde buna paralel etkiler yaratır. İlkeler sayfa 93. Tarımda azalan getiri dolayısıyla gıda maddeleri ve bu nedenle emek fiyatı yükselmek eğiliminde olduğu halde, İmalat sanayiinde aksi geçerlidir. Servet ve nüfus artarken, tarımsal ürünlerle emek dışındaki diğer bütün malların fiili fiyatı düşmek eğilimindedir. Her ne kadar imallerine giren ham maddelerin tabii fiyatındaki yükselişle reel kıymetleri artıyorsa da, makinelerdeki yenilikler, emeğin daha iyi bir iş bölümü ve dağılımı, İmalatçıların bilgi ve sanatında artan beceri bunu fazlasıyla telafi eder. Sayfa 93-94. Ne var ki Ricardo'ya göre bütün atıl verimli topraklar ekilişe açıldıktan sonra tarımda azalan getiri, imalat sanayindeki sabit veya artan getiriyi fazlasıyla giderecektir. Böylece bütün ekonomide zaman içinde üretim fonksiyonu azalan getiriye tabi olacaktır. J.S. Mill, her ne kadar teknik yeniliklerin azalan getirinin etkilerini gidermekteki gücünü kabul etmişse de, Ricardo'nun etkisinden kurtulamamıştır. Ricardo'nun yaptığı ikili ayrıma dayanarak toprak tasarruf edici üretim tekniğinin 18. yüzyılda büyümeyi teşvik ettiğini göstermiş, fakat ilkelerin son baskılarında dahi azalan getirinin zamanla bütün ekonomide teknik yeniliklere üstün geleceğini savunmayı sürdürmüştür. 2. Toprak rantı ve diğer üretim girdilerinde rant. Ricardo Senior. Klasik okul, A. Smith'in toprak rantını toprakta özel mülkiyete ve bunun yol açtığı tekele bağlayan teorisinden, N. Senior'ın rant kavramını bütün üretim girdilerine uygulamasına kadar farklı rant teorilerini kapsar. Ancak klasik rant teorisi denildiği zaman hemen daima kastedilen Ricardo'nunkidir. Bu teori, tarım için geçerli olduğunu söylediği azalan getiri kanunu, iktisadi büyüme teorisi ve iktisat politikası önerileriyle tutarlı bir bütün oluşturur. Bu bakımdan aşağıda sadece bu teori incelenecektir. A. Teorinin açıklanması. Ricardo'ya göre toprağın tekrar yaratılması olanaksız anlamında, ilksel ve tüketilmez verim gücü kıt bir üretim girdisidir. Bu girdi, tabiatın bir bağışı olup kapital yatırımlarıyla sağlanan toprak ıslahatını kapsamaz. Ne var ki, tabiatın bağışladığı bu ilksel ve tüketilemez verim gücünün miktarı sabittir. Ekonomi gelişirken, talep artarken, nüfus ile kapital miktarı da bu kıt girdiye oranla artar. Bunun bir sonucu, üretimin tabii verimi daha düşük topraklara doğru, Ricardo sonrası yayınlardaki deyimle dış marjın, genişlemesi dolayısıyla bu alanlarda üretim maliyetinin yükselmesidir. Ürünün fiyatı marjinal, yani tabii verimi en düşük, topraklarda çalışan tarımsal firmaların emek ile kapitali kapsayan birim maliyetini karşılayacak yükseklikte oluşur. Öyleyse ürünün fiyatı tabii verimi daha yüksek topraklardaki üreticilerin birim maliyetinden daha yüksektir. Fiyat ile marjinal üstü topraklarda birim maliyet arasındaki fark, Ricardo Gil veya farklılaşmış rantı oluşturur. Marjinal topraklar ise hiç rant getirmez. Rant üreticilere değil, tabii verimi marjinal topraklardan daha yüksek olan toprakların sahiplerine aittir. Tarımda üreticiler arasındaki rekabet, rantın toprak sahiplerine gitmesini sağlar. Ricardo bu olayı şöyle ifade etmektedir. Örneğin 1-2-3 numaralı topraklar aynı miktar emek ve kapital kullanımıyla 190-80 karter hububatı safi hasılı olarak versin. Nüfusa nazaran verimli toprakların çok bol olduğu yeni bir ülkede sadece bir nolu toprakları işlemek gerekecektir. Bütün safi hasıla üreticiye ait ve onun avans verdiği kapitalin kârı olacaktır. Nüfus 2 nolu toprakların işlenmesini gerektirecek kadar arttığı zaman, bir nolu toprakta artan rant başlayacaktır. Sayfa 70-71. Diğer taraftan ekonomi gelişirken talep arttıkça, daha önce ekilmekte olan topraklar daha yoğun olarak kullanılacak, yani aynı miktar toprak üzerinde daha fazla emek ve kapital uygulanacaktır. Nedeni verimli topraklarda kullanılan emek ve kapitalin son biriminin verimi azalmadıkça daha az verimli toprakların üretime açılmasının kârlı olmamasıdır. Çok zaman 2-3-4 veya 5 nolu yani düşük verimli topraklar ekilmezden önce kapital halen ekilmekte olan topraklarda daha verimli olarak kullanılabilir. Belki de bir nolu toprakta kullanılan kapitali iki misline çıkarmakla ürün iki misline çıkmasa da yani 100 karter artmasa da 85 karter artabilir ve bu miktar 3 nolu toprakta aynı miktar kapitali kullanmakla sağlanabilecek olandan daha fazla olabilir. Sayfa 71. İster tabii verimi yüksek toprakların daha yoğun kullanılması, ister tabii verimi düşük topraklara doğru ekimin genişlemesi söz konusu olsun, neoklasik deyimle fiyat marjinal ve marjinal üstü topraklarda marjinal maliyete eşittir. Fakat ikinci tür topraklarda ortalama birim maliyetin üzerindedir. Dolayısıyla rant birim ortalama maliyete dahil edilmemek şartıyla fiyatla ortalama birim maliyet arasındaki fark ürün birimi başına rantı oluşturur. Marjinal topraklarda ise ürün fiyatı sadece kapital ve emeği içeren ortalama birim maliyeti karşılar. Bu topraklar rant getirmez. Nüfus ve kapital arttıkça tarımsal ürün itibarıyla rantın mutlak miktarı artar. Emek ve kapital biriminin ürününe oranı daha önceye oranla yükselir. Şöyle ki bir nolu toprakta bir birim emek ve kapitalin ürünü 100 karterdir. Eğer iki nolu toprak ekime açılmışsa bunda bir birim emek ve kapitalin ürünü 90 karter olduğu için bir nolu toprakta ürün birimi başına 10 karter yani ürünün %10'u kadar rant vardır. Üç nolu toprakta ekime açılınca bu toprakta bir birim emek ve kapital 80 karter ürün getirir. Bunun için bir nolu toprakta rant ürün birimi başına 20 karter yani ürünün %20'sine yükselir. Fakat Ricardo azalan getiri kanununun işleyişine göre toplam rantın toplam ürüne oranının artabileceği gibi azalabileceğini de belirtir. Buna göre nüfus ve kapital arttıkça tarımda azalan getiri kanununun etkisiyle ürünün fiyatı yükselir. Fiyattaki bu yükseliş tüketicinin ödediği rant tarafından mahsedilir. Rant mutlak olarak arttığı gibi daha önce kullanılan bir birim emek ve kapitalin ürününe oranı da yükselir. Ricardo'nun bu görüşünü A. Smith de paylaşır. Ne var ki A. Smith bunun nedenini tutarlı bir teoride açıklayamamış, oysa Ricardo açıklayabilmiştir. B. Teorinin anlamı. Ricardo'nun rant teorisinin gerisinde toprak sahiplerinin toplum geliştikçe diğer girdi sahipleri aleyhine gelir elde ettiği görüşü yatar. Bunun için dış ticaret serbest bırakılmalıdır. Ranta konan vergi toprak sahibine yansıyacağı için rant vergilendirilmelidir. Bunlar gelişen kapitalizmin sözcüsü olan Ricardo'nun toprak sahiplerine hücum nedenlerini ve kapitalist aleyhine çıkar sağlamamaları için gerekli gördüğü politika önlemlerini açıklar. Ricardo rant teorisiyle serbest ticaret teorisine bir destek bulmuştur. Toplumun daha doğrusu girişimcinin çıkarı gıda maddeleri fiyatının düşük olmasını gerektirir. Çünkü gıda maddeleri fiyatları tarımda azalan getiri dolayısıyla reel ve nakdi olarak arttığında işçi ücretleri de reel olarak aynı kalabilmek için nakdi olarak yükselir. Bu ise karın aleyhinedir. Dolayısıyla hububattan alınan ithal gümrükleri kaldırılmalı, gıda maddeleri düşük fiyatla diğer ülkelerden ithal edilmelidir. İkincisi, Ricardo rantı sadece toprağa inhisar ettirmiştir. Uzun dönemde dahi arzı esneksiz bir üretim girdisi olan toprağın sahipleri, talep artışından ve teknik yeniliklerin yavaşlığından yararlanır, rantın arttığına tanık olur. Toprak sahipleri kapitalistlerden farklı olarak tasarruf yapan bir sınıfta değildir. Toprak arzı tarımda esneksizdir. Almaşık kullanış alanı sıfırdır. Dolayısıyla tarımda toprak arzı için gerekli gelir sıfırdır. Yani toprağın sağladığı tüm gelir ranttır. Öyleyse toprak rantı üzerine konan vergi tasarruf yapmayan toprak sahibine yansır, fakat toprağın tarıma arz edilen miktarı bundan etkilenmez. Diğer yandan Ricardo, kâra yansıyan vergilerin kâr haddini düşüreceğini belirtir. Toprak rantına konan verginin diğer vergilere oranla tercih gereğini açıklar. Böylece kapitalizmin karşı çıktığı toprak sahiplerinin rantından vergi almakla toplumun gelişmesinden etkilenmeyeceğini, oysa girişimcinin kârına yansıyan vergilerle bunun yavaşlayacağını ortaya koyar. Daha sonra Ney Senior'ın öncülüğünde neoklasikler, rantın diğer üretim girdileri gelirlerinde de geçerli olduğunu açıkladılar. Bu toprak sahiplerinin gelişen kapitalizmde artık düşmanlık çekmeyecek kadar önemsizleştiğini gösterir. Üçüncüsü, Ricardo Rand teorisinde toprak sahiplerinin çıkarıyla toplum yararı arasındaki çelişkiyi ortaya koyar. Toplum yararı gıda maddeleri fiyatlarının düşük olmasını gerektirir. Oysa azalan getiri dolayısıyla nüfus artarken tarımsal ürün fiyatları ve rant artar. Toplumun aleyhine olan ürün fiyatları artışı toprak sahiplerinin lehinedir. Ricardo bir sınıfın çıkarıyla toplum yararının çatıştığını ortaya koyarken, tabii düzen anlayışındaki çıkar uyumu varsayımını da bozar. Fakat bu çelişkiyi toprak sahiplerine inhisar ettirir. Tabii düzen anlayışıyla çatışan bu görüşü, daha sonra diğer mülkiyet çeşitlerine yönelten İngiliz sosyalistleri ve Marx, Ricardo'ya çok şey borçludur. 10. Klasik ücret, nüfus ve ücret fonu teorisi. Toplumdaki sınıfları yansıtan üç üretim girdisinden biri olan emek ve bunun geliri olan ücret için klasik iktisatçıların söyledikleri birbirine yakındır. Buna göre emek arzı nüfusa bağlıdır. Nüfus da bir içsel, endojen, değişken niteliğiyle ücret haddine dayanır. Daha sonra F. Lassalle'in Tunç Kanunu diye niteleyeceği klasik emek arzı ve ücret teorisi, düşük ücret hadlerini haklı göstermek gibi bir amaç taşır. Emek talebi teorileri ücret fonu ile ifade edilir. Marjinal verim teorisinin ilkel bir ifadesi olan bu teori, kapitalist girişimcinin sağladığı kapital stoku ve buna bağlanan ücret fonu büyümeksizin ücret haddini arttırmanın olanaksızlığını gösterir. Klasik sistemde ücret dengesi ancak geçimlik düzeyde oluşur. 1. Emek arzı teorisi. Smith, Ricardo, Malthus. Tutarlı bir nüfus teorisinin kurularak klasik öğretinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi Malthus'u beklese de, A. Smith'te nüfus ve emek arzı teorisinin temellerini bulabiliriz. Her hayvan türü tabii olarak geçimlik vasıtalardaki artışa orantılı olarak artar ve hiçbir tür hiçbir zaman bundan daha fazla artamaz. Cilt 1, sayfa 81. Bu anlayışa göre ücret haddi nüfusun büyüklüğünü belirler. Ücret haddi arttıkça nüfus artar, azaldıkça nüfus azalır. Geçimlik mallardan oluşan ücretin artması erken evlenmeyi ve çocuk yapmayı teşvik yoluyla doğum hadlerini yükseltir. Çocuk ölümlerini azaltışı da ölüm hadlerini azaltır. Bu bakımdan nüfus dolayısıyla emek arzı artışı, geçimlik mallar anlamında ücretin haddindeki artışa bağlıdır. Ücret hadleri düştüğünde tersi geçerlidir. Ne var ki fiili ücret haddinin altına düşmeyeceği bir geçimlik ücret haddi vardır. Geçimlik ücret haddi, işçilerin sayıca artmak ya da azalmaksızın yaşamasını sağlayacak bir fizyolojik asgariyi gösterir. Eğer piyasadaki fiili ücret haddi bunun üzerine çıkarsa, emeğin getirisi, emekçilerin evlenmesini ve sayısının çoğalmasını teşvik edecektir. Öyle ki devamlı olarak artan talebi, devamlı olarak artan nüfusla karşılayabilsin. Cilt 1, sayfa 82. Fakat artan nüfus kısa bir süre sonra ücret haddini düşürecektir. Fiili ücret geçimlik ücrete eşit olduğunda nüfus sabit kalacaktır. Gerçekte nüfus dolayısıyla emek arzıyla diğer malların arzı arasında bir fark yoktur. Böylece insan için talep diğer herhangi bir mal gibi insanın üretimini ayarlar. Çok yavaş gidiyorsa bunu süratlendirir, çok hızlı gittiği zaman da yavaşlatır. Cilt 1, sayfa 83. Aynı fikirler Ricardo'da vardır. Sadece Ricardo geçimlik ve fiili ücret yerine tabii ve piyasa ücreti diye ayrım yapar. Bu da değer teorisindeki ayrıma uygundur. Emeğin diğer herhangi bir maldan farksız kabul edildiğini gösterir. Tabii ücret, işçilerin yaşamasını ve sayıca artmaksızın veya azalmaksızın neslini sürdürmesini sağlayan bir fiyattır. İlkeler, sayfa 93. Piyasa ücreti arz ve talep tarafından belirlenir. Eğer piyasa fiyatı tabii fiyatın üstüne çıkmışsa işçi mutlu ve refah içindedir. Hayatın zevklerini geçimlik vasıtaları daha büyük bir oranda elde edebilir, dolayısıyla sağlıklı ve büyük bir aile yetiştirebilir. Fakat yüksek ücretlerin nüfus artışını teşviki dolayısıyla işçi sayısı artarsa, ücretler tekrar tabii fiyata iner. Hatta bir tepki olarak bunun da altına inebilir. Ancak maddi yoksunlukları bunların sayısını azalttığı veya işçi talebi yükseldiği zamandır ki piyasa fiyatı emeğin tabii fiyatına yükselir. Sayfa 94. Ricardo'nun emek arzı teorisi temelde Smith'inki ile aynı olmakla birlikte birkaç noktada bundan ayrılır. A. Smith, nüfus artışını geçimlik ve fiili ücret haddi arasındaki farka doğru orantılı olarak bağlar. Ricardo sadece arada bir fonksiyonel ilişki kurmakla yetinir. B. Smith'in geçimlik ücreti bir fizyolojik asgaridir. Dolayısıyla azalan getiriyi de söz konusu etmediği için zaman içinde değişmez. Oysa Ricardo'nun tabii ücret haddi bir tarihsel değişkendir. Reel olarak sosyokültürel çevredeki değişme ile birlikte artabileceği gibi, reel olarak aynı kalsa da nakden tarımda azalan getirinin etkisi altında yükselir. C. Her iki düşünür değeri üretim maliyetine dayandırsa da Smith nüfus değişmesinin kapital miktarındaki değişmeyi bir gecikme ile izlediğini, dolayısıyla gelişen bir toplumda ücretlerin reel olarak geçimlik ücret üzerinde oluşabileceğini söyler, yani daha iyimserdir. Malthus nüfusun daima geçimlik vasıtaları aşmak eğiliminde olduğunu ancak bazı engeller dolayısıyla aşamadığını öne sürer. Teori dört temel ilke içinde özetlenebilir. A. Nüfus kaçınılmaz biçimde geçimlik vasıtalarla sınırlanmıştır. B. Geçimlik vasıtalar arttığında güçlü engellerle baskı altında tutulmuyorsa nüfus da artar. C. Bu engeller ahlaki kayıtlar, kötülük ve sefalet diye özetlenebilir. Pozitif etkenler harpler, açlık, sefalet, sefahat gibi ölüm hadlerini yükselten olaylar. Önleyici, preventive etkenler, doğum hadlerini düşüren sefahat ve ahlaki kayıtlardır.